AKP'nin ağrıyan başı, UNAKA'dan, sayfa 132. AKP iktidarının yolsuzluk savıyla en çok gündeme gelen Maliye Bakanı Kemal UNAKA'dan hakkındaki raporlar, parti içinde de rahatsızlığa yol açmaya başlamıştı. Öyle ki AKP'nin basına kapalı grup toplantısında bazı milletvekilleri, UNAKA'dan hakkındaki iddiaların kendilerine seçim bölgelerinde sorulması nedeniyle iddialara açıklık getirmesini istiyorlardı. AKP Hatay Milletvekili Fuat Geçen, Sayın Bakan hakkında gazetelere yansıyan bazı müfettiş raporları var. Bir açıklama yapması lazım derken İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, UNAKA'nın yaptığı açıklamaları yetersiz bulduğunu dillendiriyordu. AKP Amasya Milletvekili Hamza Albayrak ise seçim bölgelerinde bu iddiaların kendilerine sorulduğunu söylerken duyduğu rahatsızlığı, "Bize bir yazılı bilgi notu gönderirseniz çok iyi olur çünkü gittiğimiz her yerde bize bunları soruyorlar" sözleriyle dile getiriyordu. AKP Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ise UNAKA'nın açıklamalarının kendisini tatmin etmediğini, milletvekili dokunulmazlığının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, aksi durumda bu tartışmaların sürüp gideceğine işaret ediyordu. Dipnot Cumhuriyet 16 Nisan 2005. Ancak AKP iktidarının Maliye Bakanı Kemal UNAKA'dan, ana muhalefetin istifa çağrılarına ve milletvekili arkadaşlarının dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin önerilerine kulak tıkamakta ısrarcı davranmayı sürdürecekti. Eski şirkete 139 trilyonluk teşvik. Ticarete yatkınlığıyla bilinen Kemal UNAKA'dan bir dönem Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetiminde de yer aldı. Hazine Müsteşarlığı 2004 yılında bazı şirketlere teşvik belgesi verdi. Teşvik belgesi verilen şirketlere KDV istisnası ve gümrük muafiyeti tanınıyordu. UNAKA'nın bir dönem yöneticiliğini üstlendiği Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı komple yeni yatırım için 138 trilyon 884 milyar lira tutarında teşvik belgesi düzenlendi. Şirket kuracağı tesisle yıllık 490.200 metreküp yonga levha ve yıllık 294.000 metreküp melamin kaplama üretecekti. Bu yatırım kapsamında 61 milyon 962 bin dolarlık da ithalat yapacak olan şirketin 150 kişiyi istihdam etmesi öngörülüyordu. Tavuklara indirimli mısır. Denetmen, murakip ve müfettişler tarafından hazırlanan raporlara inanmadığını her fırsatta dile getiren Kemal UNAKA'nın başı da bu kez de oğlu Abdullah UNAKA'nın mısır ithalatıyla derde girdi. Abdullah UNAKA'nın sahibi olduğu AB Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi 4000 ton mısır ithal etti. Bu ithalattan önce mısır için uygulanan gümrük vergi oranı 17 Nisan 2003'te %35'ten %20'ye düşürüldü. Oğul UNAKA'nın mısırı Türkiye'ye getirdiği 4 Ağustos 2003'ten 4 gün sonra 8 Ağustos'ta mısır ithalatındaki gümrük vergi oranı %45'e, ardından da %70'e çıkarıldı. Böylece Abdullah UNAKA'dan yalnızca vergideki oranlama değişikliği nedeniyle %50 kazanç sağlamış oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, ithalatın ülkeye kilo başı maliyetinin 220-230 bin lira olduğunu, mısırın ülkeye sokulmasının hemen ardından ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 310 bin lira fiyat açıkladığını anımsatıyordu. Günaydın'ın açıklamasından hareketle iki fiyat arasındaki fark 90 bin lira. UNAKA'nın 4000 ton mısır ithal ettiği dikkate alındığında Maliye Bakanı'nın oğlu 360 milyar liralık bir avantaj elde etmiş oldu. UNAKA'dan, oğlum tavuklar için çerezlik aldı. Maliye Bakanı Kemal UNAKA'nın gümrük vergisindeki 4 günlük farkla %50 kazanç sağlayan oğlunun mısırı nerede kullanacağını açıklaması da yapılan ithalatın zamanlaması kadar ilginçti. Oğlumun yumurta ve tavuk işi yapan şirketi var. Her yıl 1 milyon ton mısır ithal edilir. Onlara yem vermek için mısır almış. Her zaman yapılan normal bir işlemdir. Tavuklar mısır yiyor, yemliktir onlar. Dipnot Anadolu Ajansı Bülteni 19 Şubat 2004. Abdullah UNAKA'nın babasının deyimiyle tavukları için getirdiği mısırları iç piyasada satılmayınca Toprak Mahsulleri Ofisi'ne TMO peşin fiyatla sattığı iddia edildi. Tavuklar için getirilen mısır çiftçinin kara gün dostu olarak bilinen TMO'ya peşin fiyata satılmış olabilir miydi? Abdullah UNAKA'nın ticarette iş bilirliğiyle kazancını ikiye katlaması Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Kemal UNAKA'na oğlun ithal ettiği mısırı piyasada satamadığı, malın elinde ve limanlarda kaldığı, sonra da Toprak Mahsulleri Ofisi'ne peşin fiyatla satıldığı iddialarının doğruluğunu sordu. Ancak Kemal UNAKA'dan kendisine yöneltilen soruları vergi mahremiyeti gerekçesiyle yanıtlamadı. Bu soruların yanıtını ancak mükellefin kendisi verebilirdi. Oğul Unakıdan ise suskundu. Atilla Kart Abdullah Unakıdan'ın 2003 döneminde kaç lira vergi ödediğini de sordu. Maliye Bakanı Unakıdan 26 Temmuz 2004'te oğlunun sahibi olduğu AB Gıda'nın 1 trilyon 143 milyar 229 milyon 400 bin lira kar elde ettiğini açıkladı. Ancak firma yatırımları nedeniyle vergi indiriminden yararlanmış ve vergi matrağı oluşmamıştı. Oğul Unakıtan'ın 26 Ocak 2001 tarihinde kurduğu şirketin 2 yıl gibi kısa sürede hızla büyüdüğü anlaşılıyordu. Mısır'ı kimin yediği bilinmese de işin kaymağını kimlerin sıyırdığı çok açıktı. Unakıtan'ın deyimiyle Maliye Bakanı'nın oğlu diye gümrük vergisinin düşürülmesinden 4 gün önce ithalat yapamayacak mıydı? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kemal Unakıtan'ı konuyla ilgili uyarma gereği de duymamıştı. Kemal Unakıtan Maliye Bakanı olduktan sonra Mısır ithalini yapan bir isim değildi ki, bunu yıllardır yapıyordu. Onun için Recep Tayyip Erdoğan Kemal Unakıtan'ı neden uyaracaktı ki? Ticarette her zaman geleceği görenler kazandığına göre Abdullah Unakıtan'ın ticaretteki başarısını da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyordu. Unakıtan'ın yumurtaları. Abdullah Unakıtan'ın ticari yaşamdaki hızlı yükselişi bununla da sınırlı kalmayacaktı. Öyle ki 2005 yılının sonlarına doğru Türkiye'de kuş gribi dalgasının yayılması ve ölümlerin artışıyla birlikte oğul Unakıtan'ın sahibi olduğu AB Gıda, insanların tavuk ve yumurta yemekten çekindiği dönemde çareyi bulmuştu. Pastörize yumurta. Yeni ürünün adı da bulunmuştu. Unakıtan. 26 Ocak 2001 tarihinde 10,5 milyon YTL sermaye ile AB Gıda, Maliye Bakanı'nın oğlu Abdullah Unakıtan, kızı Zeynep Basutçu, Fatma Unakıtan ile eşi Ahsen Unakıtan ortaklığında faaliyet yürütüyordu. Pastörize yumurtayı büyük gıda şirketleri, otel ve pastane zincirleri satın alırken, kuş gribinin ardından küçük Unakıtan'ın atılımıyla yeni ürün, büyük marketlerin raflarındaki yerini de alıyordu. Parantez içi indirim. Maliye Bakanı'nın çocuklarına ait şirketin kuş gribini fırsat bilerek pastörize yumurta üretimine geçtiği günlerde, pastörize yumurta için uygulanan KDV'de ilginç bir gelişme yaşanıyordu. Durumu ilk kez gün ışığına çıkartan Profesör Doktor Şükrü Kızılot, Hürriyet Gazetesi'ndeki 16 Şubat 2006 tarihli yazısında parantez içi gelişmeyi ayrıntılı olarak irdeliyordu. Kızılot bir kararname ile likit ve pastörize yumurtanın KDV'sinin %18'den %8'e indirildiği belirlemesini yapıyordu. Kızılot'un yazısından maliyenin parantez içi uygulamasının ayrıntılarını öğreniyoruz. Temel gıda maddelerinden bazılarında, örneğin peynir tozu, süt tozu, pekmez, pestil, tahin helva, su ve maden suyunda KDV indirimi yapılırken, listeye parantez içinde likit ve pastörize yumurtalar da dahil edildi. Bilmeyenler için açıklayalım. Daha önce yumurta %8 KDV'ye tabi iken likit ve pastörize yumurta %18 oranında KDV'ye tabi tutuluyordu. Kararname ile yumurtanın yanına parantez içinde likit ve pastörize olanlar da dahil ibaresi eklendi. Böyle olunca likit ve pastörize yumurtanın KDV'si %18'den 8'e inmiş oldu. Böylece Maliye Bakanlığı'nca KDV oranında yapılan bu indirimle Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın likit ve pastörize yumurta işine de giren oğlu Abdullah Unakıtan'ın şirketine daha yüksek kar ve pazarlama avantajı sağlanmış oldu. Sanki uçak satıyorlar. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında verilen 3. gen sorunun dayanaklar arasında likit ve pastörize yumurtaya uygulanan vergi indirimi ile oğlu Abdullah Unakıtan'a avantaj sağlaması da gösterilmişti. Gen soru görüşmeleri sırasında Unakıtan şirketi mütevazı bir şirket olarak yansıtmaya çalışırken çocuklarını şöyle savunuyordu. Öyle bir şey yapıyorlar ki çocuklar, iki kutu yumurtaya Türkiye'nin gündemini bağladınız. İki kutu yumurtaya bağlantı. Sanki büyük işler yapıyorlarmış. Çok büyük şirketlermiş. Ya bu şirketlere bir bakın bakayım. Bu mütevazi şirketlere bakın. Türkiye'nin ilk 10'una mı giriyor? Türkiye'nin ilk 100'üne mi giriyor? Türkiye'nin ilk 500'üne mi giriyor? O kadar büyüttüler bunu. Yumurta değil sanki uçak satıyor adamlar. Unakıtan'ın mütevazi olarak nitelendirdiği ve iki kutu yumurta sattığını öne sürdüğü AB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, yalnızca 2005 yılında 22 milyon 163 bin 900 YTL ciro yapmıştı. Aynı şirket 2005 yılında da vergi dairesine de tek kuruş KDV ödememişti. Unakıtan'ın deyimiyle mütevazi AB Gıda, 31 Mayıs 2005 tarihinde komple yeni yatırım amacıyla yapacağı 2 milyon 544 bin YTL'lik yatırım için teşvik almıştı. Belgeye göre şirket yıllık 60 bin ton rafine fosforik asit üretecekti. Tanesi 370 bin YTL'ye yumurta. Unakıdanın iki kutu yumurta hesabına girildiğinde ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Şirket 22 milyon YTL ciro yapmıştı. Bir kutuda 30 adet yumurta bulunduğu dikkate alındığında yumurtaların tanesi 370 bin YTL'ye geliyor. Bakan Unakıdanın deyimiyle iki kutu yumurta ticaretiyle uğraşan çocuklarının şirketi 2003-2005 döneminde de 16.6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan ise çocuklarının ticari faaliyetleri nedeniyle gündeme gelmesine üzülüyordu. Çok başarılı, çok düzgün çocuklar. Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar. 3-5 kuruş kazandılar diye hemen hedef haline getirdiler. Unakıtan Otel. AKP'nin iktidara gelişinin hemen ardından ilk icraatı milletvekili lojmanlarını özelleştirme kapsamına almak olmuştu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Unakıtan dışında lojman kullanan kabine üyesi bulunmuyordu. Unakıtan Maliye Bakanlığı'nın 4 konutunun bulunduğu Zirve Kent'te oturuyordu. Unakıtan ailesinin oturduğu lojmanının aidatını, yakıt giderlerini ödeyen ise Ankara Defterdarlığı'ydı. Unakıtan ailesinin oturduğu konutla birlikte Maliye Bakanlığı'nın Zirve Kent'te 4 konutu bulunuyordu. Bunlardan birisinde giderlerini cebinden ödeyen Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu, bir diğerinde ise dönemin SPK Başkanı Doğan Cansızlar oturuyordu. Diğer konutta ise eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş oturuyordu. C blok 19 numaralı konut savaşın boşaltmasının ardından sürekli olarak kullanılmak üzere hiç kimseye tahsis edilmedi. İşte bu konut Unakıtan ailesinin birkaç günlüğüne başkente gelen konuklarınca kullanılıyordu. Unakıtanların eşi dostu tarafından kullanılan bu konutun 265 YTL'lik aidatını da yine Ankara Defterdarlığı ödüyordu. Ödeme dekontları da Ankara Defterdarlığı adına kesiliyordu. Maliye Bakanı'nın eşi Ahsen Unakıtan ise başkentin en lüks sitesine yer alan açık ve kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi de bulunan konutların çöp ve yemek koktuğunu savunurken bunun havalandırma borularının ters bağlanmış olmasından kaynaklandığını anlatıyordu. Ardından da ekliyordu. Bizim malda, mülkte gözümüz yok. İstanbul'daki ev dışında kendi üzerimize hiçbir şeyimiz de yok. Mal, mülk hırsı içinde değiliz. Biz gönül insanlarıyız. Dipnot Hürriyet 2 Mart 2006. Kabine arkadaşı ele verdi. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde orman niteliğini yitirmiş arazilerin imara açılmasına yasal güvence getiren ve adını Orman Yasası'nın 2. maddesinin B fıkrasından alan 2B düzenlemesi tartışılırken ağzından kaçırdığı bir tümcenin ardından gözler yine Kemal Unakıtan'a çevrildi. Osman Pepe'nin orman arazilerini işgal eden herkesten tahsilat yapacağını duyururken söylediği, babamın oğlu bile olsa Kemal Unakıtan'dan da tahsilat yapacağın sözleri Maliye Bakanı ile ilgili yeni bir yolsuzluğu gündeme getirdi. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin kabine arkadaşı Kemal Unakıtan'dan neyin tahsilatını yapacağı araştırıldığında, Maliye Bakanı'nın İstanbul Çavuşbaşı'nda 1. derece sit alanı içindeki imarsız ve tapusuz 53 dönümlük orman arazisini işgal ettiği ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda tartışılan ve çıkarılması hedeflenen yasayla belli bir ücret karşılığında arazi Kemal Unakıtan'ın işgal ettiği orman arazisi olmaktan çıkıp değeri milyarlarla ifade edilen bir arsaya dönüşecekti. Unakıtan, mütevazi arazime taktılar. Kemal Unakıtan her zamanki güler yüzlülüğüyle işgal ettiği orman arazisiyle ilgili verdik parayı aldık diyerek kendisine yönelik eleştirileri görmezden geliyordu. Zilyetlik, yani kendisinin olmasa da bir malı elinde bulundurma tapu, bir tek bende yok, binlerce kişi de var. Türkiye'de tapu düşüktür. Beykoz 2B'de binlerce ev var diyen Kemal Unakıtan açıkça orman arazisini işgalini savunuyor, bunu da normal bir durummuş gibi yansıtıyordu. Ana muhalefet partisi CHP'de kala kala Kemal Unakıtan'ın 50 dönümlük mütevazi arsasına takmıştı. CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir 10 Temmuz 2003 tarihinde TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Kemal Unakıtan'ın işgal ettiği araziyle ilgili birkaç soruyu yanıtlamasını istedi. Arazinizi hangi yıl ve hangi yasal belgeye dayanarak satın aldınız? Arazinin Orman Kanunu'nun 2B maddesi uyarınca orman dışına çıkarılan orman vasfındaki arazilerden olduğunu biliyor muydunuz? Biliyor iseniz bu tür araziler için anayasamızın 170. maddesine göre siz orman köylüsü tanımına mı girmektesiniz? Orman köylüsü değilseniz araziyi alarak anayasal bir suç işlemiş sayılmaz mısınız? Çavuşbaşı beldesinin tamamının 1995 yılında doğal sit alanı ilan edildiğini biliyor musunuz? Üyesi olduğunuz hükümetin yasa değişikliği tekliflerinin bir amacının da sizin de sahibi olduğunuz arazilerin sorunlarını çözmek midir? Kemal Unakı'dan Erdal Karademir'e açıklayıcı bir yanıt verme gereği duymazken 21 Ekim 2003 tarihinde kısa ve özlü bir değerlendirme yapmakla yetindi. Cevaplandırılması istenen hususlar ki birçoğu şahsi niteliktedir, tarafımızca yazılı ve görsel basına defaatle açıklanmıştır. Bilgilerini arz ederim Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan. TBMM çatısı altındaki parlamenterler ve bakanların kişisel durumları olduğu gerekçesiyle işgal ettikleri arazilerin sorulamayacağına ilişkin yasal bir hüküm mü vardı? Erdoğan da orman işgalcisi. 2B olarak adlandırılan orman arazilerinin satışını yapabilmek için anayasayı değiştirmeye çalışan AKP'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan da ormanlık araziye kaçak villa yapmaktan hüküm giymişti. 1990 yılında Sultanbeyli'de ormanlık araziye kaçak villa yaptığı belirlenen Erdoğan, Kartal 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan'ın hapis cezası para cezasına çevrilerek ertelenmişti. Başbakan'dan ruhsatsız satılık ev. Hürriyet gazetesinin 10 Mayıs 2005 tarihli sayısındaki Cüneyt Özdemir imzalı haberden öğreniyoruz ki Başbakan Erdoğan ruhsatsız evini satmaya karar vermiş. Yerine de yeni bir ev almayı düşünüyor. Özdemir'in yalı mı almayı düşündüğüne ilişkin sorusuna ise Erdoğan'ın yanıtı "Yok, bizim yalıda gözümüz yok. Bize uymaz zaten." oluyor. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, başbakanlık görevini sürdüren Erdoğan her fırsatta yerel yöneticilere "Kaçak yapılır acımayın, yıkın." talimatı veriyordu. Ama kendisi başbakanlığı döneminde bile ruhsatsız bir evde oturmakta sakınca görmüyordu. Erdoğan'ın Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki evinin ruhsatsız olduğunu ise bundan tam 11 yıl önce gazeteci Pınar Türenç ortaya çıkarmıştı. Başbakan gecikmeli de olsa ruhsatsız evinden artık rahatsız olmaya başlamış olmalı ki satmaya karar verebilmişti. Ruhsatsız eve su ve elektriği nasıl bağlandığı, yıkılmaktan nasıl kurtulduğu, dahası ruhsatsız bir evin nasıl satılacağı da yanıt aranan soruların başında geliyordu. Affetmiyoruz, sorun çözüyoruz. Sayfa 143. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Çankaya Köşkü'ne gönderilen orman niteliğini yitirmiş arazilerin imara açılmasına yasal dayanak sağlayan yasayı meclise iade etmesiyle Kemal Unakıtan'ın hesabı bir süreliğine suya düştü. Yeni bir düzenlemeyi bekleyecekti Kemal Unakıtan. 2B yasasını Cumhurbaşkanı geri gönderdi. TBMM gündemine ne zaman gelir bilemem. Bana sen şu kadar, sen şu kadar derlerse ben de o kadar öderim. Rant dağıtan parti olmayacağını, siyasete yeni bir anlayış getireceğini savlayan AKP iktidarı, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın orman arazisini işgaline de ses çıkarmayacaktı. Olayın ortaya çıkmasına bilerek ya da bilmeyerek neden olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ise yalnızca Kemal Unakıtan'ın durumunu şık bulmadığını söylemekle yetinecekti. Hakkında hayali ihracattan naylon faturaya, çete suçlamasından bankalar yasasına muhalefete, sahte belge düzenlemekten orman arazisi işgaline kadar birçok konuda suçlamalar bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bu konulardaki rapor ve soruşturmaların doğruluğuna da inanmayacaktı. Çünkü kendisi de hesap uzmanıydı. Aflardan yararlandığını hiçbir dönem kabul etmeyen Kemal Unakıtan, aslında af peşinde koşan bir insan da değildi. Hiç de aftan yana olmadı. Politikacı olarak hem devletin hem de vatandaşın bakış açısından konuyu değerlendiriyordu Kemal Unakıtan. Sorunları çözemediğiniz takdirde sorunların altında kalırsınız. Ben o düzenlemelere af demiyorum, sorunları çözme diyorum. Kanun namına durun. Kemal Unakıtan 1968'de Ankara İktisadi Ticari Bilimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra hesap uzmanlığı sınavını kazanarak göreve başlamıştı. Kamuda ilk göreve başladığı kurumdaki meslektaşlarınca 39 yıl sonra sert bir dille uyarılacağı hiç aklına gelmemişti. Maliye Bakanlığı'nda aktif olarak görev yapan hesap uzmanlarının üyesi olduğu Maliye Hesap Uzmanları Derneği, AKP döneminde yaşananlara daha fazla dayanamayarak kimi şirketlerin milyarlarca YTL'lik vergisinin idari tasarruflarla silinmesine muhtıra ile karşılık veriyordu. Kemal Unakıtan'ın başında bulunduğu Maliye Bakanlığı'nda deprem etkisi yaratan hesap uzmanlarının açıklamasında öne çıkan uyarı ve değerlendirmeler şöyleydi. Anayasamızın 73. maddesinde ifadesini bulan bu ilkeye göre vergi ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Ancak uygulamaya baktığımız zaman bu ilkeye her zaman sadık kalınmadığını gördüğümüzü üzülerek de olsa ifade etmek zorundayız. Özellikle son dönemlerde bu kanaatimizi de doğrulayan çok sayıda işlem ve olayla karşılaşmaktayız. Bu olay ve işlemler bazen bir genel tebliğ ile yapılan düzenleme, bazen özenilerek verilmiş bir özelge, bazen sirküler adı verilen ve hukuki değeri tartışmalı bir metin, bazen bir uzlaşma tutanağı ve bazen de herhangi bir yazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işlemleri yapanların çeşitli zaman ve şekillerde yapılan uyarılara rağmen uygulamalarına devam etmeleri, dayatmacı bir yönetim anlayışına doğru gidildiği şeklinde algılanma tehlikesi taşımaktadır. Bütün bu idari işlemlerin ortak noktası kanunlara aykırı olarak veya kanunlarda verilmeyen bir yetkiyi kullanarak alınması gereken verginin alınmamasını sağlayan metinler şeklinde karşımıza çıkmasıdır. Yasa dışı işlemlerden vazgeçin. İdarenin yapacağı uygulamalarla kendini yargı hatta yasama organı yerine koyarak bu organların yetkilerini kullanmaya kalkmasının sistemi yozlaştırdığı da unutulmamalı. Yasal zemini olmayan uygulamalardan ve bunların desteklenmesinden de vazgeçilmelidir. İdari kararlarla vergi koymak kadar yine idari kararlarla mevcut bir vergiyi kaldırmaya tevessül etmek de yanlıştır. Bütün bu yanlışlıklardan daha vahimi ise yapılan bu yanlışlara ses çıkarmamak, hatta farklı nedenlerle bu yanlışları alkışlamaktır. Yanlışı alkışlayanlar bunu çeşitli bahanelerle yapmakta ve bu duruma değişik kılıflar uydurabilmektedirler. Bu bahaneler haksızlığın düzeltilmesi veya mağduriyetin giderilmesi adına tabu yıkıcı cesur kararlar vermek şeklinde sunulabileceği gibi basitçe kişisel menfaatlerden ibaret de olabilir. İdari işlemlerle, ki bu işlem genel tebliğle, özelgeyle ya da başka şekilde tesis edilmiş olabilir, kanun hükümlerine aykırı olarak bir işlemin vergiye tabi olmadığı şeklinde görüş verilmesi veya düzenlemeler yapılması ve bu işlemin alkışlanması durumunda, aynı idare bu defa kendisine yine idari tasarrufla vergi koyabilme gücü vehim edebilecek noktaya gelir. Yani tebliğ ile vergi kaldırdığında alkışlanan bir idarenin, ben tebliğ ile vergi kaldırabiliyor ve alkışlanıyorsam o zaman tebliğ ile vergi de koyabilirim şeklindeki düşüncesine de karşı çıkma imkanı kalmamaktadır. Bizler Maliye Hesap Uzmanları Derneği olarak hesap uzmanları tarafından 62 yıldır sürdürülen bu mücadelede yer almak veya onu desteklemek isteyen her onurlu kişi veya kuruluşla birlikte olmaktan kaçınmayacağımızı, yanlışı alkış tutmaya devam edenlerin ise bir gün tarihsel sorumluluklarıyla hesaplaşmak zorunda kalacaklarını bildirmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki tarih yanlışı yapanlar veya onların destekçilerinden bahsetse de esas olarak yanlışla mücadele edenler tarafından yazılmaktadır. Yanlışla mücadele etmeyen hatta onu destekleyenlere ulu önderimiz Atatürk'ün doğruları korumaktan korkmayınız sözünü hatırlatırken, yasal zemini olmayan uygulamaları alışkanlık haline getirenlere de her türlü yasal mekanizmayı devreye sokma kararlılığıyla kanun namına durun diyoruz. Unakıdan ailesinin zor kararı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Unakıdan'ın düşüncelerini her zaman önemsiyordu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 3 Kasım 2002 genel seçimlerine katılma vizesi vermediği Recep Tayyip Erdoğan, gece Kemal Unakıdan'ı arıyordu. Erdoğan'ın telefonundan önce Unakıdan yumurta ve tavuk işiyle uğraşan oğlu Abdullah ile televizyon seyrederken, "Bak şu koşuşturmaya, biz ne güzel evde oturuyoruz, bir de siyasete girsek nasıl olurdu?" diyerek yaşamın kendileri açısından ne kadar da keyifli olduğundan söz ediyordu. Dipnot, sabah 7 Nisan 2003. Telefonun ucundaki Recep Tayyip Erdoğan, Unakıdan'a hiçbir şey sormadan, "Sizi benim yerime milletvekilliğine koyuyorum," dediğinde Unakıdan hayli şaşırmıştı. Oysa eskiden sorardı, danışırdı, Unakıdan'ın fikirlerini öğrenirdi ama bu sefer kararlıydı. Unakıdan yalnızca, "Nereden çıktı böyle birdenbire?" diyebildi. Erdoğan ağabey ise, "Ağabey, hayırlı olur inşallah," demekle yetindi. Siyasetten her zaman uzak durmak isteyen Kemal Unakıdan bu kez ağzını bile açamamıştı. Çünkü Erdoğan bu sefer kararlıydı. Bu durum karşısında Unakıdan da pes etmek zorunda kaldı. Kemal Unakıdan telefonu kapatıp durumu ailesine aktardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi Unakıdan ailesini zor bir kararın dönemecine getirdi. Eşi Ahsen Unakıdan'ın isteği üzerine yıllarca uzattığı sakalını kesmeli miydi? Oğlu Abdullah Unakıdan babasının sakallarını kesmesinden yanaydı. Sakaldan dolayı siyasette başının çok ağrıyabileceğini düşünen Kemal Unakıdan, gereksiz polemiklere fırsat vermemek için o gece sakalına kıymıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine adaylığının açıklanmasıyla ilgi odağı olan Kemal Unakıdan'ın kim olduğu sorusunun yanıtı aranırken, kamuoyunun önüne ilk kez çıkan Kemal Unakıdan sinek kaydı tıraşlıydı. Kemal Unakıdan'ın sakallı fotoğrafları ise aile albümünün sayfaları arasında kalmıştı. ABD Bayraklı Bakan Eşi. 28 Mart 2004 yerel seçimleri öncesine memleketi Trakya'daki gezisinde tüm gözler Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yerine eşi Ahsen Unakıtan'a çevrilmişti. Ahsen Unakıtan göğsünde ABD bayrağı olan tişörtle eşine eşlik ediyordu. Doğan Haber Ajansı'nın Tekirdağ muhabiri Özkan Dikmen'in fotoğrafıyla Türkiye-ABD bayraklı tişörtle seçim gezisine katılan bakan eşinin görüntüsüyle yüzleşiyordu. Gazeteciler heyecanla sordu. Efendim bilinçli olarak mı giydiniz? Oysa Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı'nın eşi Ahsen Unakı'dan ABD bayrağının hiç de farkında değildi. Farkında olması gerekenler ise yaşananların farkında mıydı? Eşiyle el ele dolaşan ve yaşadıkları aşkı her fırsatta dile getiren Unakıtan çiftinin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri de vardı. Hakkındaki tüm iddialara karşın abdestinden şüphe edilmemesini isteyen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın kıtanın kim olduğunu bir de eşi Ahsen Unakıtan'dan dinleyelim. Dogmatik, doğal, pozitif ışığı yanan, bilgi yüklü, pratik zekalı ve özgüvene sahip bir insan. Bir de tabii masanın öbür tarafından gelmesi önemli. Özveriyle ve ben başaracağım diyerek çalışması dikkate değer. Bunlar başarılarda tabii asli şeyler oluyor. O Türkiye için bir şans. İşte o Kemal Unakıtan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığındaki 59. hükümetin Maliye Bakanı görevini üstleniyordu.